Ayrım 31. Adam, Yılmaz Özdil. Sayfa 349. Halk Anıtkabir'e ataya koştu. Tayyip Erdoğan ata uçağıyla Antalya'ya uçtu. Danıştay üyesi morgda kaldı. Başbakan Tayyip Erdoğan 7 yıldızlı Rixos'ta kaldı. Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı ile buluştu. Tayyip Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile buluştu. Ay yıldızlı bayraklarla yüründü, ampullü bayraklarla yüründü. Kuvvet komutanları Danıştay'a gitti. Tayyip Erdoğan şehir turu yaptı. Türkiye layıktır, layık kalacak sloganları atıldı. Türkiye seninle gurur duyuyor sloganları atıldı. Halk Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ü yuhaladı. Partililer Başbakan Tayyip Erdoğan'ı alkışladı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bu saldırıya neden olanlar tutum ve davranışlarını yeniden gözden geçirmeli dedi. Tayyip Erdoğan, bizim burada yaptıklarımız yeni Türkiye'nin vizyonudur dedi. Cenaze töreni için Kocatepe Camisi'ne geçildi. Açılış töreni için Falez'e geçildi. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı tartaklandı. Başbakan folklor seyretti. Cenaze törenine katılan vatandaşlar, hükümet istifa, katiller dışarı sloganları attı. Açılış töreninde beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısı çalındı. Tayyip Erdoğan şarkıya eşlik etti. Mezar kazıldı, kavşak açıldı. Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı, merhuma hakkınızı helal edin dedi. Açılış törenini organize eden AKP'liler, Tayyip Erdoğan'a hitaben helal olsun, helal olsun diye bağırdı. Şehit yargıç toprağa verildi, Tayyip Erdoğan'a plaket verildi. Mevlit okundu, şölen yapıldı. Türkiye'nin siyah beyaz fotoğrafıdır bu. 3 gün sonra unutmamak için, daima bakıp hatırlamak için albüme koymak lazım. Mustafa Yücel Özbilgin, 1942'de Trabzon'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Havsa, Ardahan, Kahta, Bozova Kaymakamlığı, Adıyaman Valiliği yaptı. 1999'da Danıştay üyeliğine seçildi. 2006'da şehit edildi. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Peki Türkiye'yi temellerinden sarsan bu cinayetin sebebi neydi? Türbanlı öğretmen Aytaç Kılınç Çaman, anaokuluna müdür olarak atanmıştı. Ancak bu görevinden hemen alınmış, bir başka okula öğretmen olarak gönderilmişti. Türbanlı öğretmen mahkemeye başvurmuş, müdürlük görevine iadesini istemişti. Dava döndü dolaştı, Danıştay 2. dairesine geldi. Okulda türban takmadığını söyleyen öğretmenin, kimliğinde türbanlı fotoğraf olduğu, okula gidip gelirken türban taktığı, dolayısıyla kamu görevlisinin türbanla yöneticilik yapamayacağına, müdür olamayacağına hükmedildi. Dinci yandaş basın bu kararı çarpıttı, sokakta bile başörtüsü takmamızı yasakladılar diye duyurdu. Vakit gazetesi, işte o üyeler manşeti attı. Kararda imzası bulunan Danıştay üyelerinin fotoğraflarını yayımladı. Açık hedef haline getirdi. Tayyip Erdoğan çıktı. Danıştay efendi, bu iş senin işin değil, Diyanet'in işi dedi. Danıştay basıldı. Alparslan Aslan isimli saldırgan, Danıştay 2. dairesinin toplantı halindeki üyelerine 11 el kurşun sıktı. Başkan Yücel Özbilgin hayatını kaybetti. Mustafa Birden, Ayla Günenç, Ayfer Özdemir ve tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralandı. Vakit gazetesinin işte o üyeler manşetiyle açık hedef haline getirdiği heyetin tamamı vurulmuştu. Kaçmaya çalışırken yakalanan saldırgan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukattı, İstanbul Barosu'na kayıtlıydı. Daha önce Marmara Üniversitesi'nde oruç tutmayan öğrencilere satırla saldırmış, Diyarbakır'da şeriat gösterisine, Kadıköy Göztepe Parkı'nda cami eylemine katılmıştı. İlk ifadesinde türbanlı öğretmen kararının cezasını verdim dedi. Alparslan Aslan'ın babası ilk öğretim müfettişiydi. Milletin değerlerine hakaret edenlere bu millet dersini verir. Bu memlekette İslam düşmanları var, Kur'an düşmanları var. Adı Mehmet, Mustafa olan birçok Ermeni ve Rum var. Bunlar laiklik adı altında bu milletin değerlerine ihanet ediyor diye bağırıyordu. Görünmez el tarafından basına servis yapıldı. İlk kez Ergenekon başlıkları atıldı. Yandaş basında muhabir imzası bulunmayan haberler yayımlanıyor. Danıştay saldırısının arkasında Ergenekon yapılanması olduğu iddia ediliyor. Kaynak belirtilmiyordu. Kumpasın miladıydı. Mustafa Yücel Özbilgin'in cenaze töreninde katil AKP sloganları atıldı. Tayyip Erdoğan cenazeye katılacağına, Antalya'ya kavşak açılışına gitti. Halil Lütfi Fethi. Cumhuriyetin ilk yılları. Halil Lütfi Tan matbaasının sahibiydi. Baba Ali'nin gördüğü en cimri patrondu. Bir gün Cemal Kutay'ı köfteciye götürür Halil Lütfi. Kutay'ın ağzı kulaklarında. Kolay değil, cimri patron yemeğe götürüyor. Yerler içerler, sonradan gerçeği öğrenir Cemal Kutay. Meğer köfteci Lütfi'nin kiracısıymış, iyi mi? Özel anlaşma yapmış, hesabın yarısını öderim diye. Vala Nurettin anlatıyor, Sirkeci'deki Hüda'dan lokantasındayım. Baktım Halil Lütfi bir masada yemek yiyor. Şaştım tabii. Garsonu çağırdım, sordum nasıl kıyıyor paraya. Garson gülümsedi. Meğer lokanta sahibi Halil Lütfi'nin arkadaşıymış. Yemeğini sefer tasıyla getirir, orada ısıttırırmış. Sadece su ve ekmek parası ödermiş. Tahir Kutsi Makal da Halil Lütfi'nin yanında çalışan gazetecilerden. Hokkaya batırmış kalemini, düşünüyor ne yazayım diye. O sırada Halil Lütfi geliyor, niçin yazmıyorsun diye soruyor. Makal, düşünüyorum efendim cevabını veriyor. Bu cevabı duyan Halil Lütfi basıyor fırçayı. Önce düşün, sonra kalemi hokkaya batır. Bak mürekkep boşuna kuruyor, masrafa yazık. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli polis muhabirlerinden Doğan Katırcıoğlu anlatıyor. Bir yaz günü Halil Lütfi evinin çatısında tamirat yaptıracak. Usta gelir, anlaşırlar, 5 lira. Usta çalışır, bitirir, parasını almaya gelir. Halil Lütfi, bak evladım der ustaya. Bu zarfın içindeki 5 lira senin ama şimdi değil. Kış gelsin, çatı akmazsa paranı alırsın. Cebinde akrep vardı ama mangal yürekliydi. Başı hükümetle derde girenlere bile kapısını açardı korkmadan. Biri mesela Aziz Nesin'di, hapisten çıkınca ona iş vermişti. Pinti adamdı ama harbi adamdı. Kimseye borçlu gitmedi bu dünyadan göçerken. Ve müthiş bir iş yaptı gitmeden. Malı mülkü çoktu, çocuğu yoktu. Kiracısı bir ailenin oğlunu evlat edindi, her şeyini ona bıraktı. En önemli mirası Atatürk sevgisiydi. Katıksız Atatürkçüydü, o da Selanikliydi. Bir gün garda karşılaştı Gazi ile. Dedi ki Gazi, ya Lütfi'cim, bak matbaan var, paran var, zenginsin. Neden hala üçüncü mevkide seyahat ediyorsun? Lütfi cimriliğine yakışır şekilde cevapladı. Dördüncü mevki yok ki efendim, ne yapayım? Gazi kahkahayı patlattı. Senin soyadın dördüncü olsun dedi. Hani şimdi Selanik'teki Atatürk evinin anı defterine AKP'yi şikayet eden cümleler yazdığı için Tayyip Erdoğan ve AKP'liler tarafından mahkemeye verilen 82 yaşındaki Fethi Dede var ya, işte o Fethi Dede Bu Halil Lütfü'nün evlatlığı Fethi IV. Yaşlı diye Necmettin Erbakan'ı özel afla hapisten kurtaranlar, aynı yaştaki adamı içeri tıkmaya çalışıyorlar. Çağırın bütün Babı Ali'yi. Fethi IV, soyadı Mustafa Kemal tarafından konulmuş, onlarca yurtsever gazeteciye iş vermiş, bu kadar cimriyken gariban bir ailenin çocuğunu evlat edinip tüm servetini ona bırakacak kadar gönlü bonkör, Atatürkçü bir basın patronunun emanetidir bize. Sahip çıkın kardeşim. Halil Lütfi IV, Fethi IV. Halil Lütfi 1893'te Selanik'te doğdu, 1912'de gazeteciliğe başladı, 1972'de vefat etti. Fethi IV, 1924'te İstanbul'da doğdu. Balkan göçmeni bir ailenin çocuğuydu, babası memurdu. Kirada oturdukları ev Halil Lütfi'nin mülküydü, bu şekilde tanıştılar. Halil Lütfi'nin çocuğu yoktu, Fethi'yi nüfusuna geçirdi. Fethi IV, orman mühendisi oldu. 1978'de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden emekli oldu. 2006 senesinde Selanik'teki Atatürk evinin anı defterine "Atam, sen bu ülkeyi kurduğun zaman hiçbir ülke liderinin ayağına gitmedin ama bu ülkenin başbakanı herkesin ayağına gidiyor, bu ülke bunu hak etmiyor, laikliğin kaldırılması için çaba sarf ediliyor, şeriat kanunlarıyla idare edilen bir hilafet devleti kurulmak isteniyor" diye yazdı. AB zirvesi için Selanik'e gelen Tayyip Erdoğan, anı defterindeki bu yazıyı gördü, sinirlendi, o sayfayı kopardı, yırttı. 82 yaşındaki Fethi IV hakkında hükümeti aşağılama suçundan dava açıldı, bir sene hapis cezasına çarptırıldı, 3000 lira para cezasına çevrildi. Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı, 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Dönemin başbakan yardımcısı Cemil Çiçek de dava açtı. Cemil Çiçek'e de 7500 lira tazminat ödemesine karar verildi. Sayın basınımız AKP yalakalığından gıkını bile çıkarmadı. 2013'te Selanik'teki Atatürk evinde restorasyon yapıldı. Anı defteri komple ortadan kaldırıldı. Mikasa. Mikasa denince aklınıza ne gelir? Voleybol topu. Adidas futbol topu, Mikasa voleybol topu. Oysa bir Mikasa daha var, Japon prensi. Biz ona voleybol topu muamelesi yapıyoruz ama o bize öyle bakmıyor. Adam Türkiye sevdalısı. Özellikle Kırşehir Kama'nın hastası. Oraya bir arkeoloji müzesi yaptırmak istiyor. Bunun için 2,5 milyon dolar hibe ediyor. Küçücük bir şartı var. Lütfen bu hibeyi çalmayın diyor. Lütfen ekstra rüşvet istemeyin diyor. Ortalık ayağa kalktı tabii. Vay efendim, bu bize hakaretmiş. Batsınmış Japon'un parası falan. Milletvekillerimiz böyle diyor. Milletvekillerimiz böyle diyor ama standart zekaya sahip her Türk vatandaşı bilir ki Türkiye'de hırsızlık vardır, şakır şakır rüşvet alınır. Zeytinyağı gibi üste çıkıp şerefsiz Japon demenin manası yoktur. Peki neden yazıyoruz bu yazıyı? Şu sorunun cevabını bulmak için. Japon bize bu parayı neden veriyor? Anlatıyor Mikasa. Japon arkeologlarımızla tam 21 yıldır kazıyoruz Kaman'ı. 5000 eser çıkardık. Neden 9000 kilometre öteden gelip bu kazıları yapıyoruz? Kaman'da 5000 yıllık geçmiş var. Hitit, Frig, Asur, Pers, Roma, Bizans, Osmanlı yaşamış burada. Örneğin İtalya'da, Mısır'da kazı yapsanız sadece o ülkenin mirasını bulursunuz. Kaman'da kazı yaptığınızda ise insanlık tarihinin mirasını bulursunuz. Burası dünyanın tam ortası. Böyle diyor Japon. ve bu insanlık mirasının hiç ama hiç farkında olmayan ülkemize para yardımında bulunuyor. Bunun karşılığında insaniyet namına şu küçücük ricada bulunuyor, bari çalmayın. Tomohito Mikasa 1946 doğumluydu. Japon İmparatoru Akihito'nun kuzeniydi. 1926'da babası tarafından kurulan Türkiye-Japonya Dostluk Cemiyeti onun himayesinde faaliyet gösteriyordu. Yukarıdaki yazıya konu olan Kırşehir Kaman'daki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, 2010 senesinde onun sağladığı kültürel mirası koruma hibesiyle tamamlandı. Açılışını bizzat yaptı. Türkiye ziyaretlerinde Türk bayraklı tişörtler giyerdi. Japon turistlerin Türkiye'ye daha fazla sayıda gelmesi için gönüllü turizm elçiliğimizi yapardı. 2012'de kanserden vefat etti. Abdi. Ağaca ile röportaj yapmak 5 milyon dolar. Film çevirmek 8 milyon dolar. İtalyanlar böyle diyor. Makarnacılarda para bol demek ki. Halbuki ver bana 500 bin dolar, ben sana Beyoğlu'ndan 50 tane adam bulayım papayı vurmak için. Hatta üstüne 50 bin dolar daha ver, Vatikan'ı da kökünden yaksınlar. Hayır, amacım Türkiye'de katil ucuzdur demek değil. Amacım parayı sorgulamak. Yani Ağaca ile röportaj yapmak için para verilir mi? Sayın basınımız söz birliği etmişçesine ben vermem diyor. Ben veririm diyen yok. Neden yok? Çünkü katile para ödemek, hayatını rahat sürdürebilmesi için onu desteklemek anlamına geliyor. Mesela Ağaca'ya röportaj için para verirsek, Ağaca'nın bindiği Mercedes'i kim tahsis etti gibi soruları sormaya hakkımız olmaz. Herife parayı verirsen Mercedes'e de biner, Ferrari'ye de. Peki Ağaca'ya Mercedes'i kim tahsis etti gibi soruları en çok kim soruyor? Milliyet soruyor. Haklıdır. Çünkü o kurşunlar hepimize sıkıldı ama katledilen kişi Milliyet'in genel yayın müdürü ve başyazarıydı. İşin doğası gereği olayı en yakından takip etmek ve Abdi İpekçi'yi vuran Mehmet Ali Ağaca'yı afişe etmek en çok Milliyet'in görevi. Abdi Bey'e yetişemedim yaş olarak. Ama Milliyet'te yazı işleri müdürlüğü yaptığım için bilirim o sorumluluk duygusunu. Ve şu anda masamda bir belge var. Bir banka dekontunun faksı. Üzerinde ne yazıyor? Şu şu isimli gazetecinin Mehmet Ali Ağaca ile şu cezaevinde şu şu tarihte yapacağı röportajın gerçekleşmesi halinde şu şu kişiye ödenmesi için 20 bin dolar bloke edilmesi işlemi yazıyor. Yani diyor ki banka dekontu, gazeteci 20 bin doları yatırdı. Röportaj olursa parayı alabilirsiniz. Hadi şunu da yazalım. Parayı alacak kişi Ağaca'nın ailesinden biri. Peki gazeteci kim? Şu anda Milliyet'te köşe yazarı, Abdi İpekçi'nin Milliyet'inde. Ekstra hazin tarafı şu. O gazeteci habire Abdi'yi öldüreni kimler destekliyor falan diye atıp tutuyor Milliyet'teki köşesinde. Abdi İpekçi 1929'da İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini yarım bıraktı. Yeni Sabah, Yeni İstanbul, İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954'te Milliyet'e yazı işleri müdürü oldu. Kısa süre sonra genel yayın müdürü oldu. 1961'den ölümüne kadar baş yazardı. Döneminin en etkili gazetecisiydi. Siyasi çalkantıya son verebilmek için Demirel ile Ecevit arasında arabuluculuk yapıyordu. 1979'da kendisinin kullandığı otomobiliyle Teşvikiye'deki evine gelirken, şimdiki adı Abdi İpekçi Caddesi olan Emlak Caddesi'nde Mehmet Ali Ağaca tarafından tabanca ile öldürüldü. Ağaca'ya kimlerin yardım ettiği, suikast emrini kimin verdiği muamma olarak kaldı. Mehmet. Mübarek diyet ayları geldi. Havada peeling kokusu var. Hanımlarda bir tatlı telaş. Keyifle soyuluyorlar. Hem ciltten hem cepten. Halbuki ne güzel mevsimdi eskiden. Kiraz çıkardı, karpuz çıkardı. Ya şimdi? Mehmet Öz çıkıyor. Profesör Mehmet Öz'den anlıyoruz artık yazın geldiğini. Her yaz başı Mehmet Öz geliyor, elinde tuğla gibi bir kitap. Gelsin tabii, memleketidir. Ama ne zaman Mehmet Öz gelse Amerika'dan, bizim evin huzuru kaçıyor birader. Geçen akşam gittim eve mesela. Değerli eşim kapıda bekliyor, elinde mezura. Bu ne? Belini ölçeceğim. Niye? Mehmet Öz söyledi. İllallah be kardeşim, gene ne dedi? Çok konuşma, dur şöyle. Durduk mecburen. Eşim terzi gibi belimi ölçtü. Zannedersin pantolon diktireceğiz. Meğer bu seneki yeni kitabın bombası buymuş. Belinin çevresini ölçüyorsun. Belinin çevresi boyunun yarısından az edecek. Eğer belinin çevresi boyunun yarısından fazlaysa kalpten ölüyorsun. Benim anladığım bu. Ölçtük. Benim belim boyumdan uzun çıktı. E haliyle hır çıktı. O yasak, bu yasak, onu yeme, bunu yeme. Çünkü Mehmet Öz'ün hesabına göre bugüne kadar yaşıyor olmam doğanın mucizesi. Geçen sene de yaşamıştık aynı krizi. Geldi Mehmet Öz, bir elinde kitap, bir elinde fındık. Bunu oku, bunu ye. İtiraf edeyim, okumadım. Ama yedim. Hem de ne yemek? Ayıptır söylemesi, ben fındığı kuru kuruya yiyemem prensip olarak. Rakıyla fındık, viskiyle fındık, birayla fındık. Zayıflamak için fındık yedik, 20 kilo aldık. Eşim isyan. 2-3 tane yiyeceksin, 2-3 kilo değil. Ben anlamam. Nasıl anlamazsın? Ye dedi, yedim. Mehmet Öz'e sinirlen. Yarın doğru doktora gidiyoruz. Mehmet Öz'ün gelişini bekleseydik. Cıvıtma, yarın gidiyoruz. Sert erkek olduğumuz için bizim evde emirleri hanım verir. Gittik tıpış tıpış. Cihaza mihaza girdik. Damarlar olmuş kablo. Allah sizi inandırsın. 220 volt elektrik geçer ama kan geçer mi orası şüpheli. Kolesterol desen çift sarılı yumurta bile benim kolesterolün yanında light kalıyor. Netice, o yasak, bu yasak. Fındığa dokunmam bile yasak. Fındık dediğinde öyle ha deyince bırakılmıyor ki, bağımlılık yapıyor. Neyse, ağız tadıyla ölmemize izin verilmediği için bir senedir otluyorduk. Tam geviş getirmeyi öğrenmiştik ki başımıza mezura çıktı. Bugünlerde her akşam aynı terane. Annesi talimat vermiş, sevgili kızım düzenli olarak belimi ölçüyor halime kıkırdayarak. Tek iyi tarafı var, her şey yasak. Göbeğini içine çekebiliyorsun ölçerken, o serbest. Şimdiden kara kara düşünüyorum gelecek yazı. Ve dua ediyorum, Allah'ım lütfen Mehmet Öz seneye Türkiye'ye gelmesin, tatile Japonya'ya filan gitsin. Mehmet Öz, 1960'ta kendisi gibi tıp profesörü olan babasının görev yaptığı Cleveland'da doğdu, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu, Columbia Üniversitesi'nde profesör oldu, klinik uzmanlığı kalp cerrahisiydi. 1996'da yılın Türk-Amerikalısı seçildi. Amerikalı efsane programcı Oprah Winfrey tarafından ekrana çıkarıldı. 2009'da Dr. Oz Show'a başladı. 80 ülkede yayınlandı. Her gün 40 milyondan fazla insan tarafından seyredildi. 2010'da Emmy ödülü kazandı. 2016 itibariyle Columbia Üniversitesi'nde Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörü'ydü. New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp Damar Enstitüsü Tamamlayıcı İlaç Programı'nı yürütüyordu. Abdüllatif. Cumhurbaşkanı bana dedi ki, Başbakan beni arayarak şöyle dedi. Hiç sevmem böyle afilli cümleleri. ego rüzgarı estirmek bana göre değil. Gazeteci kimliğinin verdiği bu tür diyalog imkanını matah bir özellikmiş gibi sunmayı doğru bulmam. Ama bugün istisna. İstisnai bir durum var çünkü. Dün bir telefon geldi Abdüllatif Şener'den. İktidardakiler beni genellikle seni mahkemeye verdim, süründüreceğim diye arar. Abdüllatif Şener ise teşekkür etmek için aradığını söylüyor. İstisnai durum dediğim bu. Abdüllatif Şener, iceberg'in görünen yüzü, vicdan muhasebesi yaptı ve partide böylesine güçlü bir konumda olmasına rağmen yeniden milletvekili adayı olmadı diye yazmıştım. Hakkımda yazdığınız ve söylediğiniz sözler için teşekkür ederim diyor. Sayın Şener, asıl ben size teşekkür ederim. Hem teşekkürünüz hem de aday olmadığınız için diyorum, gülüyor. Allah'a ısmarladık demek istedim. Aktif siyasete şimdilik ara verdiğim için basınla ilişkilerim ister istemez sona erecek diyor. Bu sefer ben gülüyorum. Bizim basın malum, koltuk varsa ararlar, koltuk yoksa ne arayan olur ne de soran. Ben aksini düşünüyorum Sayın Bakan diyorum. Basınla ilişkiniz sona ermiyor, asıl şimdi başlıyor, asıl şimdi konuşmanız gerekiyor. Küt diye cevap veriyor. Basın kontrol altında değil mi? Bir gazetecinin bir başbakan yardımcısından duyabileceği en ağır tespitlerden biri. Maalesef gerçek. Yardım istiyorum. Vatandaş bir ay sonra oy kullanacak. Bazı durumların şimdiden öğrenilmesinde fayda yok mu? Şimdiden anlatmanızda fayda yok mu diyorum. Biraz susuyor. Sonra aday olmayarak yeteri kadar konuşmuş oluyorum sanırım. Doğruları söylemek hayli zor. Bir anda tukaka olabiliyorsunuz diyor. Daha ne desin? Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Abdüllatif Şener 1954'te Sivas'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığı'nda çalıştı. 1991'de Refah Partisi'nden Sivas Milletvekili seçildi. Refah Yol Hükümeti'nde Maliye Bakanlığı yaptı. Refah kapatılınca Fazilet Partisi'ne geçti. 2001'de AKP'nin kurucuları arasında yer aldı. 2002'de AKP Sivas Milletvekili seçildi. 2002-2007 arasında Abdullah Gül ve 1. Tayyip Erdoğan hükümetlerinde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı oldu. 2007'de kendi isteğiyle aday olmadı. AKP'den istifa etti. 2008'de TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nde profesör oldu. 2009'da Türkiye Partisi'ni kurdu. 2011'de Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu, seçilemedi. 2012'de Türkiye Partisi lağvedildi. 2016 itibarıyla doğruları söylediği için, AKP'yi eleştirdiği için, yolsuzluklara isyan ettiği için sadece Halk TV'ye çıkabiliyordu. Üniversitelerde görev yapması bile engelleniyordu. 31. ayrımın sonu. Sayfa 361.